Ayrım 18, Bilge Kadın, Christian Jacques, sayfa 215, 35. bölüm. Cebel el-Zeyt kervan yollarından uzak küçük bir dağ topluluğuydu. Tebin 300 kilometre uzağında Süveyş Körfezi'nin girişine hakim çok ıssız olan bu bölge sadece galen ihtiyacı duyulduğunda hatırlanırdı. Daktar bazı madencilerin bölgedeki galenin en az altın kadar değerli olduğunu söylediklerini duymuş, ağzı sulanmıştı. Kuyumcu Tuti'nin birçok kez tanrıların unuttuğu bu bölgeye gelmesinin nedenini daha iyi anlıyordu. Ama Lonca'nın bu güç bulunur malzemeyi hangi amaçla kullandığını kestiremiyordu. "Önce Tanrıça Hathor'a şükranlarımızı sunup bizi koruması için dua edelim," dedi Tuti. Daktar yine zaman kaybedeceklerini düşünüp homurdandı. Ne var ki yerleşmiş gelenekleri söküp atmanın o kadar kolay olmayacağını biliyordu. Kervan üyeleri madencilerin Cebel el-Zeyt'te kaldıklarında barındıkları kulübelerin arasındaki küçük sunakların önüne dikilmiş sade sütunların önünde diz çöktüler. Herkes Tanrıçaya bir armağan sundu. Biri bir muska, öteki pişmiş topraktan yapılmış bir böcek, biriki bir kadın heykelciyi, bir diğeri bir parça keten, çöl araştırmacılarının koruyucu tanrısı Min ile zanaatkarların ilahı Pıtah'a da şükranlarını sundu. Tören bitince görevleri dağıttı Tuti. Rehberlerden 5'ini ceylan avlanmaya gönderdi. 5 kişiyi balık tutup kabuk toplamakla görevlendirdi. 2 kişiden temizlik ekipleri oluşturmalarını istedi. Öte yanda eşeklerin yükleri indiriliyor, askerler de maden bölgesini korumak için gerekli önlemleri alıyordu. Panibin görevi taşta kullanılacak aletleri, çoğu bazalttan yapılmış kazma ve murçları dağıtmak, yolculuğun fazla yormadığı 20 kadar madenciyle sunak ve kulübelerden 3 kilometre kadar uzaktaki madene gitmekti. Zanaatkarların çalışması karşısında hayretten hayrete düşen Daktar ise hiçbir hareketlerini kaçırmamak için ne yapması gerektiğini bilemiyordu. Bir an gelecek görevlerini açıklamak zorunda kalacaklar, böylece düşlerine giren sırrın anahtarını vereceklerdi Daktar'a. "Haydi gidelim," dedi Tuti, "dönüşümüzde yemek hazır olsun." Daktar madenin yolunu tutan gruba katıldı. Ne Panep ne de Tuti bunun farkında değil gibiydi. Hedefe yaklaştıkça çevredeki ilginç minerallerin giderek arttığını gördü Bilgin. Bazıları mavim trak gri, bazıları çok daha koyu. Böylesini hiç görmemişti. Ama bir bölümü yerin altında, bir kısmı da açık madeni görünce daha da şaşırdı. Kuzey-güney doğrultusunda uzanan galen damarları toprağın üzerinde belirlenmiş, daha sonra 30 metreye kadar inen tüneller kazılmıştı. En zengin damarlardan birini kazı noktası yerin 100 metre altında zayıf bir madencinin sürünerek girebileceği bir galerinin ucundaydı. Daktar büyük bir buluşun eşiğindeymiş gibi heyecanlıydı. "Bu kayalar galen mi?" "Galen mavi gri karışımı renkte bir kurşun sülfürüdür," diye açıkladı Tuti. "Renkleri koyu gri ile siyah arasında değişen kayalarda bitüm. Tünele girmek ister misin?"
"Tabii isterim."
"Üstün kirlenecek ama. Şişmanlığına bakınca yeterince geniş bir tünel bulmakta zorlanacağımızı anlıyorum." Gözleri meraktan ışıl ışıl parlayan Daktar zanaatkarın peşinden dünyanın öteki ucuna bile gitmeye hazırdı. Ama galeriye iniş kolay olmadı. Hatta bir seferinde tehlikeli bir biçimde kayıp düşmemesi için Panep onu yakasından tutmak zorunda kaldı. Bir öncekiler iyi çalışmış, insanın ayakta durabileceği yükseklikte tüneller kazmıştı. Sürekli taze hava girmesini sağlamak için tünel boyunca 30 santimetre çapında havalandırma bacaları açılmıştı. Madencilerden biri kazmasının ucuyla kayadan bir parça kopardı. Ufalayarak cürufu parçaladı, çamurun içindeki galen külçeleri göründü.
"İşte Tebe götüreceğimiz bu," diye açıkladı Tuti.
"Ne işe yarar?"
"Bütün siloların geçirmezliğini sağlanmasında, bazı teknelerin kalafatlanmasında kullanılır. Testi kapaklarının çevresinden sızdırmamaları için de bitümden yararlanılır. Bir de aletlerin sapında. Lapanın içine katıldığında öksürüğe iyi gelir. Galene gelince hepsinden de önemli bir ürün elde etmemize yarar. Kıymetlilerimizin gözlerini boyamakta kullandıkları malzeme. Karılarımız bu boyadan çok hoşlanır. Sırf bu amaç için buraya gelmeye değer.
Bu dendi saçma bir neden için bu kadar gizlilik. Doktor büyük bir düş kırıklığına kapılmıştı. Yine de gerçeğe en yakın olasılığı düşünmekten alamadı kendini. İki zanaatkar onunla alay ediyor ve utanmadan yalan söylüyordu. Kuşkusunu gizlemeye çalışarak madencilerin çalışmasını izledi. Girebileceği tüm tünellerde istediği gibi dolaştı. Olağan dışı bir şey varsa yakalamak için yeni kazılmış bir tünele bile girdi. İğrenç galen külçelerine bir kez bile bakmadan kuyumcu ile yoldaşının hareketlerini izlemeye koyuldu. Ama iki zanaatkar görevleri paylaşıyor, sabah erkenden birbirlerinden ayrılıp akşamın geç saatlerinde yeniden bir araya geliyor, yemekten hemen sonra da sağlam yol hasırlarının üzerine devrilip uyuyorlardı. Doktor Tuti'yi gözetlerken Panebin ne yaptığını kim bilecek? Bilgin madencilerden ikisini kendi tarafına çekmeyi başarmıştı. Ama onlardan aldığı bilginin önemi yoktu. Tuti'nin yönetimi altında galen çıkarılıyordu. Panebin yanında çalışanlar külçeleri sayıyor, dönüş yolculuğuna hazırlık yapıp sepetlere yerleştiriyor, aletleri temizleyip onarıyorlardı. Hakikat meydanı hizmetkarları her an şantiye deneyimlerinden yararlanıyordu. Günün koşullarına göre iş bölümü yapıyor, bunu yaparken de işçilerin gücünü mümkün olduğunca az kullanmaya çalışıyor, böylelikle onların sevgi ve güvenini kazanıyorlardı. Sır güzellik ürünü ve kullanım alanı kısıtlı bir yapıştırıcıdan ibaretse eğer, bu kadar çaba harcanması gülünçtü, doktor yanıldığını kabule yanaşmıyordu bir türlü. Hakikat meydanı böylesi gündelik işlerle uğraşamayacak kadar önemli bir yerdi. İki zanaatkarın bu araştırmaya ustabaşılarından aldıkları sıkı talimatlarla katılıyor olmaları, bundan böyle yüzlerinin tanınacağını bile bile köyden ayrılmaları, yaptıkları işi çok ciddiye aldıklarını göstermiyor muydu? Bu nedenle yöntemini değiştirmeye karar verdi doktor. Gün boyunca uzun uzun dinlendi ve gece olunca zanaatkarların kulübesini gözetlemek amacıyla uyumadı. İki zanaatkarın kendilerini ele vereceğinden emindi. Bitmek tükenmek bilmez üç gece nöbetinden sonra sabrının karşılığını gördü. Bütün kamp horultuyla uyurken Panep ve Tuti kulübelerinden çıktı ve madenin yolunu tuttu. Doktor de peşlerinden. Nöbetçi kulübesinin çevresinden dolanıp maden bölgesinin dışında bir tepeciğe doğru yürüdüler. Doktor durakladı. Ayağı takılabilir, kendini ele verebilirdi. Genç devin karşısında direnemeyecek, kolay bir av olacaktı. Yine de zanaatkarların neler çevirdiğini anlamak için başka bir fırsat bulamayacağını düşündü. Talihliydi. Panep ile Tuti ne yöne gideceklerini bilemiyormuş gibi yavaşça ilerliyordu. Böyle davranmalarının amacı devriyeleri atlatmaktı. İkisi de varlıklarından habersiz son devriyenin arkasından sürünerek geçti, tepeye tırmanmaya başladı. Doktor de peşlerinden. Birden görünmez bir düşmanla karşılaşmış gibi durup hareketsiz kaldılar. Panep kenara çekildi, yerden bir taş aldı, kolunu kaldırdığında doktor genç devin yoldaşını öldüreceğini sandı. Hazineye tek başına sahip olmak için arkadaşından kurtulmaya mı karar vermişti yoksa? Panep elindeki taşı şiddetle yere vurdu ve iki adam yürümeye devam etti. Bilgin taşın vurulduğu yere geldiğinde kafası parçalanmış bir kobra leşi gördü. Korkudan boğuluyor gibi oldu. Aslında kimse geceleri çölde dolaşmaz, burayı sürüngenler ve akreplerle paylaşmazdı. Buna rağmen ayakları ileri gitti. Zanaatkarları izlemesinin bir nedeni de tek başına kampı bulamamak korkusuydu. Artık çevresine bakmaya cesaret edemiyor, her an ölümcül bir ıslık duymayı bekleyerek gözlerini zanaatkarların sırtından ayırmıyordu. Tepeye tırmanmak güç oldu. İki kez ıslak kayalarda kayıp düşme tehlikesi atlattı doktor. İki adam tepeye varınca gözden kayboldu. Madenin girişi diye düşündü Bilgin. Lonca'ya götürmek için sakladıkları hazinenin bulunduğu galeriye girmiş olmalılar.
yılanları, kaygan taşları, düşman çölü unuttu ve sürünerek tepeye tırmandı. Karın üstü yatıp bakarken gördü onları. Çevrede maden girişi falan yoktu. İki adamın durup gözlerini diktiği krater ağzından başka hiçbir şey yoktu ortada. İyiydi, orada böyle bakılacak ne vardı? Dakter gözlerini karanlığa dikti ama boşuna. Yoksa bu ikisi yollarını mı kaybetmişti? Bilginin kanını donduran yılan ıslığı değildi, duyduğu kanlı bir iz bırakıp şakağını yalayan okun ıslığıydı. Arkasını henüz dönmüştü ki ellerinde hançerleriyle atılan üç adam gördü. İmdat! Diye bağırdı.
36. Bölüm. Panep sıçradı. Kraterin kenarına gelince ay ışığının da yardımıyla saldırganları gördü. Saçları sakalları birbirine karışmış üç çöl faresi soluk almadan bağıran dakteri yere yapıştırmıştı.
''Gücünüz yetiyorsa benimle uğraşın alçaklar sürüsü.''
Haydutlar ilk kurbanlarını bırakarak Panev'in üzerine atıldı. Yelpaze gibi yayılacaklarına onlara meydan okuyan çılgının üzerine hep birlikte atılma gafletini gösterdiler. İlk saldırıda hançerlerine o çılgının göğsüne saplayacaklarından hiç kuşkuları yoktu. Panep son anda çöktü, ortadakini karın boşluğuna bir kafa darbesi vurarak karşıladı, öteki ikisini de taşaklarından kavrayarak havalandırdı. Rakiplerine ayağa kalkma ve soluk alma fırsatı tanımadan çılgınca işe koyuldu. Bir taş alarak adamlardan birinin kafatasını parçaladı, ikincinin boynunu kırdı, sonuncusunun kellesini kendi hançeriyle uçurdu.
''Bana kötülük yapma!'' diye yalvardı dakterde doğrulmaya çalışırken. ''Burada ne arıyorsun?''
''Ben onlarla birlikte gelmedim. Ben yolumu kaybettim.''
''Bizi izlediğini itiraf et.''
Bilgin elini şakağına götürdü.
''Kan akıyor. Yaralandım. Tehlikeli bir yara.''
''Bize doğruyu söyle, yarana bakalım.''
''Bana böyle davranmaya hakkınız yok. Eğer yaram hemen sarılmazsa ölürüm.''
''Bunu kampa götürelim.'' dedi Tuti Panebe. ''Eğer dakter şikayet etmeye kalkarsa başım büyük derde girebilir.''
İstemeden de olsa dakteri belinden kavrayıp bir mısır çuvalı gibi omzunda taşımak zorunda kaldı genç dev. Bilgin çadırının gölgesinde dinleniyordu. Korkunç görünüyor olsa da yarası yüzeyseldi. Dakterin hayatı tehlikede değildi. Panep tarafından öldürülen üç herife gelince hepsinin de tehlikeli haydutlar olduğu anlaşıldı. Askerlerden biri bir sürü cinayetten arandıklarını söyledi. Gecenin karanlığında kamplara saldırıyor, öldürüyor, ırza geçip yağmalıyorlardı. Cesetleri çakallara bırakıldı. Olay insanların neşesini kaçırdı. Madenciler Mısır'a dönmeye can atıyordu. Tuti topu topu iki günlük çalışma kaldığını açıkladı. Herkes rahat bir nefes aldı.
''Kurnazlığın işe yaradı.'' dedi Panep Tuti'ye. ''Dakter hazineye gideceğimizi sanıp peşimize düştü. Artık bu böcekten kurtulduğumuza göre samimi ol da söyle, gerçekten de hazine var mı?''
''Galen ve bitüm gerçekten de çok gerekli. Sadece daktere söylediğim nedenlerden dolayı değil. Usta başına belirli bir miktar götürmek zorundayım.''
''Işık taşıyla mı ilgili?''
''Olabilir. Daha fazlasını ben de bilmiyorum.''
Ya yalan söylüyordu Tuti ya da sırra duyduğu saygı dudaklarını mühürlemişti. ''Dakteri götürdüğümüz krater bir aldatmacaydı.'' diye devam etti kuyumcu sözüne. ''İsterse 100 kez gitsin, bir şey bulamayacak orada. Ama sana göstermek istediğim bir yer daha var.''
İki zanaatkar kampın dışına çıktı. Bu kez izlenmediklerinden emin olmak istiyorlardı. Panep kayaların giderek daha da siyahlaştığını gördü.
''Dikkatli yürü.'' dedi Tuti. ''Yer çok kaygana benziyor.''
''Bu taşın yağlı olduğuna yemin edebilirim.''
''Yağlı zaten. Taş yağı dağının aralıklarından sızan petrolün üzerindeyiz. Bu kaynağa yakından bir bak.''
Panep suyun yüzeyinde suyla karışmadan kalan bir tabaka gördü.
''Bu tuhaf şey ne işe yarıyor?''
''Öylesine tehlikeli bir gücü var ki eskiler kullanmamızı yasakladı. Bu petrol kolayca tutuşuyor ama bir kusuru var. Etrafı kirletip kokutuyor. Mezarlarda duvarları ve tavanları karartıyor. İçinde taşıdığı yıkıcı güç nedeniyle sadece bazı mumyalama işlerinde törensel merhem olarak kullanılabiliyor. Bir de tüm tehlikelerinden arındırılacak şekilde işlendikten sonra hakikat meydanının gizemli taşının hazırlanmasında.
Eğer Dakler gibi hırslı insanlar petrolü kullanmayı öğrenip yaygınlaştırırsa ülkemizin başı felaketten kurtulmaz. İnsanlar çıldırabilir. Hatta çöl fareleri bile Mısır'ın ve çevresindeki ülkelerin üzerine saldırıp iktidarı ele geçirmeye, zenginliklerini yağmalamaya ve insanlarını esir etmeye çalışabilir. Firavun bilgece bir karar verdi. Ürkütücü bir zehir olan bu malzemenin dışarıdakiler tarafından kullanılmasını yasakladı. Şimdi sen de bilenler kervanına katıldın Panep. Kafatasının ağrıdığından yakınan Dakter, dört askerin taşıdığı bir sedyeyle gidiyordu. Kafile dönüş yolunda olabildiğince az mola vermek istiyor, arkadaşlarının öcünü almaya kararlı silahlı çöl fareleriyle her an burun buruna gelecekleri tehlikeli bölgelerden kurtulmayı, Nil'i ve çevresindeki yeşillikleri düşünüyordu. Bu ıssız düşman topraklarında gücünün daha da arttığını hissediyordu Panep. Güneşin kavurduğu kumlar ile taşlarda yaşayan ruhlar tüm yorgunluğunu alıp götürüyor, gücünü kat kat arttırıyordu. Çöle girmeye cesaret edip taşların ateşini ehlileştiren ilk insanları düşündü. Simsiyah, verimli ve cömert toprağın çölün gücüyle yaptığı evliliği kutlayan Mısır her gün yenilenen bir mucize değil miydi? Dakter bizimle konuşmak istiyor dedi Tuti. İki zanaatkar sedyenin yanına vardı. Hayatımı kurtardınız, sizlere teşekkür etmek istiyordum. Panep olmasaydı o haydutlar beni öldürürdü.
Bizi niye izliyordun diye sordu Tuti.
O madende bir hazine saklandığından sizin de hazineyi köye götürmekle görevlendirildiğinizden emindim. Niyetim o defineye el koymak değildi tabii, sadece merak ediyordum.
Vardığımızda hakikat meydanına gidecek sepetleri aramalarını söyle adamlarına. İçlerinde bitümden başka bir şey bulamayacaksın. İşte hazine dediğinde bu. İşlenmesi güç, kolay bulunmayan bir madde. Teknisyenlerin kötü mevsimleri hesaba katarak biriktirilen hububatın saklanacağı silolarda kullandıkları malzeme. Daha önce de söylemiştim. Bazı aletlerin saplarında kullanılır, onların daha kolay tutulmasına yarar. Bir de tabii Firavun'un karılarımıza ve kızlarımıza cömertçe verdiği boyanın yapımı için yeterli miktarda galen alacağız.
Ama böylesi önemsiz bir aramaya katılmanız...
Bir kraliyet kararnamesi zorluyor bizi.
Hiçbir şey anlayamıyorum.
Tutti gülümsedi. Aslında çok basit. Senin temsil ettiğin yönetime çok kısıtlı bir güven duyuyoruz. Bu yüzden hakkımız olan galen miktarını içimizden birinin denetlemesini istiyoruz. Bir de sen de gördün. Bir şantiye nasıl yönetilir, nasıl çalıştırılır iyi biliyoruz.
Bilgin ne diyeceğini bilemiyordu. Tuti'nin öne sürdükleri tutarlı ve mantıklıydı. Açıklanmadık bir yer bırakmıyordu. Yine de içten içe kandırıldığı kanısındaydı Dakter.
Davranışımı bağışlayacak mısınız?
Tabii dedi kuyumcu. Bizim köy hakkında o kadar saçma şeyler anlatılıyor ki. Bütün işittiklerine inansan, yaratılışın sırrına sahip olduğumuza kalıbını basardın.
Oysa gerçek oldukça basit. Bizler Firavun'un hizmetindeki bir loncanın üyeleriyiz. O lonca hem bizim gururumuz hem de yaşama nedenimiz.
Dakter daha fazlasını duymak istemedi. Bir yudum su içip uykuya daldı.
Tehlikeli bölgedeki son kampın ateşleri söndürüldü ve Koptos yönündeki geniş yola girme hazırlıkları yapıldı. Birkaç günden beri biraz daha iştahlanmıştı Tuti. Yüzü yolculuğun yorgunluğuna rağmen pek de eskisi gibi zayıf görünmüyordu.
Bu yolculuktan çok yararlandım dedi Panebe. Acı hiç kaybolmayacak ama o acıyı daha büyük bir güç de taşıyacağım.
Bunu da sana borçluyum.
Sanki gücünden bir bölümünü bana vermişsin gibi. Sana canı gönülden teşekkür ediyorum.
Kardeşler arasında teşekküre gerek yoktur. Mürettebattan birinin başı derde girdiğinde gemi tehlikeye düşmesin diye ötekiler yardıma koşmuyorlar mı? Ustabaşı sürekli olarak bunu yineliyor. Bana kalırsa bu sırda en az yaşam evi kadar önemli.
Bir asker alarm borusunu çaldı.
Çöl fareleri diye bağırdı dehşet içinde bir madenci.
Sakin olun dedi Panep güçlü sesiyle. Askerler ile rehberler sizi korumak için bir çember oluşturacak. Silahımız var. Kendimizi korumak için ne gerekiyorsa yapacağız.
Cesur'un kendine güvene endişeleri dağıttı. Hiç şaşırmadan savunma önlemlerini aldılar. Panep düşmanı görmek için savunma çemberinin dışına çıktı. 100 kişi kadar vardı düşman. Elleri yaylı ve hançerli 100 kişi. Reisleri kara bir katıra binmişti. Saçlı sakallı, rengarenk elbiseli, boğuşmaya hazır 100 aydut. Her iki taraftan da çok kişi ölecekti. Çatışmanın sonu Mısırlılar için daha karanlık görünüyordu. Panep her elinde birer taş ilerledi. Okçulardan biri yayını gerdi, Cesur okun yaklaşmasını bekledi, sonra da elindeki taşı fırlatıp havada ikiye böldü. İkinci taşı da katırın üstündekine fırlattı. Reisin bu kadar uzaktan vurulması imkansızdı, bütün adamlarıyla birlikte Mısırlı'ya bakıp kahkahalarla güldü. Taş hızını kesmeden gökte yükseldi, çöl farelerinin reisinin kafasına düşüp yere yıktı. Adamın yerden kalkmadığını görenlerden biri silahlarını alıp tabanları yağladı ve arkadaşları onu izlemekte tereddüt etmedi. Panep'in başarısı alkışlarla kutlandı.
18. ayrımın sonu. Sayfa 225.